Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo frekanslarında kendi gök kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Ben İbrahim Selman. Efendim, geçen hafta kendi gök kubbemizde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini anlatmaya, yad etmeye başlamıştık. Bu hafta programımıza yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini yad etmeye gayret göstererek devam edeceğiz. Bu hafta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin daha ziyade şiirleriyle, hatıratlarıyla meşgul olacağız. Şiirleriyle, hatıratlarıyla Zat-ı Alilerini yad etme gayretinde bulunacağız. Evvela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin sultanlarla olan münasebetini anlatmaya devam edelim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Sultan 1. Ahmet'le münasebet halkasının ilkini teşkil eden rüya tabiri hadisesi pek meşhurdur. Bu tabirle birlikte Hüdayi Hazretlerine alaka ve hürmeti son derece artan 1. Ahmet Han, Hazreti Pir'in ilahilerine nazire yazacak kadar onda fanileşmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tabiri ilminden son derece nasipdar olan Hüdayi Kuddisesi Ruh'un bu yönüyle cihan sultanlarını istikametlendirmesi ve yapmış olduğu tabirlerdeki isabeti, onun bu husustaki liyakat ve salahiyetinin bir nişanesidir. Bir gün Sultan Ahmet Han çok sevdiği üstadı Hüdayi Hazretlerine kıymetli bir hediye göndermişti. Fakat Hüdayi Hazretleri kabul etmedi. Bunun üzerine Sultan Ahmet, hediyeyi uhdesinden çıkarmış bulunduğu için onu devrin şeyhlerinden Abdülmecid Sivasi Hazretlerine gönderdi. Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin hediyeyi kabul etmesi münasebetiyle de bir ziyaret esnasında, "Efendi Hazretleri, ben bu hediyeyi daha evvel Hüdayi Hazretlerine göndermiştim. Kabul buyurmamıştı. Fakat siz kabul buyurdunuz," dedi. İfadelerdeki nükteyi anlayan Sivasi Hazretleri de şu manidar cevabı verdi: "Sultanım, Hazreti Hüdayi bir ankadır ki laşeye tenezzül etmez." Bu cevaptan memnun olan sultan, aradan birkaç gün geçtikten sonra Hüdayi Hazretlerine uğradı. Ona da, "Efendim, sizin kabul etmemiş olduğunuz o hediyeyi Abdülmecid Efendi kabul buyurdu," dedi. Hüdayi Hazretleri de mütebessim bir çehreyle, "Sultanım, Abdülmecid Efendi bir deryadır. Koca deryaya bir damlacık masiva kiri düşmesi onun safiyetine zarar vermez," buyurdu. Bu menkıbe iki büyük Allah dostunun birbirlerine olan muhabbet ve tazimlerini, hususiyle Hüdayi Hazretlerinin kemalini göstermektedir. Zira manevi münasebetlerde irşat vazifesi dolayısıyla padişahla yakınlık kuran Hüdayi Hazretleri, maddi münasebetlerde ise son derece müstağniydi. Zira dünyaya meylu muhabbeti artırıp maneviyatı zedeleyebilecek bir tehlike arz eden maddi ikramlar, onun asıl vazifesi olan irşat faaliyetine mani olabilirdi. Ancak bazı durumlarda padişah ihsanının reddedilmemesinin de bir ikram olduğu ananesine riayet etmişse de, aldıklarını dergah inşasında, müridana hizmette ve kurduğu vakıf hizmetlerinde kullanmıştır. Bazı hallerde de kendisine takdim edilen hediyeleri geri göndermiştir. I. Ahmet Han'dan sonra II. Genç Osman'la da irtibatını devam ettiren Hüdayi Hazretleri, bu yeni ve heyecan dolu genç padişahı da istikametlendirmek hususunda büyük gayretler sarf etti. II. Genç Osman ki, Devlet-i Aliye'nin duraklama devrine girdiğini görerek, bu gidişata dur diyebilmek için yeni hamleler tasarlayan ideal sahibi bir padişahtı. Bu arada hacca gitmeye niyetlendi. O zamana kadar padişahlardan hiçbiri o devirlerde hacca gidiş geliş takriben bir yıl sürmesi dolayısıyla devlet nizamı bozulmasın diye Şeyhülislamların müsaade vermemeleri üzerine hacca gitmemiş, hepsi de vekil göndermek suretiyle bu farizayı ifa etmişlerdi. Buradaki nükteyi çok iyi bilen Hüdayi Hazretleri, Sultan Genç Osman'ın hacca niyetlenip kadim ananeyi bozmasını doğru bulmayarak onu ikaz etti. hacca gitmekten vazgeçirmeye çalıştı. Ancak sultan gençliği ve tecrübesizliği sebebiyle bu arzusundan vazgeçmedi. Ve Hüdayi Hazretlerinin ısrarlı ikazlarına rağmen teslimiyette zaaf göstererek bu niyetini gerçekleştirme yolunda teşebbüse geçti. Neticede bu teşebbüs Yeniçeriler arasında ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. Bir takım fitnecilerin de müdahil olmasıyla sultanın Hicaz'a gitmesinden maksadın oralardan toparlayacağı bir orduyla Yeniçerileri bertaraf edeceği şeklinde anlaşıldı. Sultanın bu hamlesini akamete uğratmak isteyen zorba başılar derhal hadiseyi körükleyerek taraftarlarını harekete geçirdiler ve tarihte haile yani dram diye anıla gelen malum çirkin cinayeti işlediler. Bu hadise Hüdayi Hazretlerinin manevi ikazındaki sır dolu ısrarın ehemmiyetini hazin bir şekilde sergilemiştir. Devlet ricalinden diğer bazıları ise ortalığı saran anarşiden korunabilmek için Hüdayi Hazretlerinin dergahına sığınmışlar, böylece kendilerini büyük bir tehlikeden muhafaza edebilmişlerdir. Zira Hüdayi Hazretlerinin dergahına gerek devlet, gerekse ehli şekavet herhangi bir müdahalede bulunamazdı. Bugünkü tabirle dergahın adeta dokunulmazlığı vardı. Dolayısıyla buraya sığınanlar, öldürülmek istenen kimseler bile olsa kılına dahi zarar gelmez, haklıysalar Hazreti Pir'in delaletiyle Halil Paşa gibi iade-i itibara mazhar olurlardı. İkinci Genç Osman'ın şehadeti üzerine tahta geçen 4. Murat Han henüz 14 yaşındaydı. Eyüp'te yapılan kılıç kuşanma merasimine evvelce beyan ettiğimiz üzere devrin en muteber şeyhi sıfatıyla Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çağrıldı ve Hazreti Pir hayır duayla yeni sultana kılıç kuşandırdı. 4. Murat Han tahta geçtiğinde çok küçük yaşlarda olduğundan ipler validesinin ve bir takım devlet ricalinin elindeydi. Zaman zaman bu durumdan bunalan 4. Murat Han, tebdili kıyafetle Hüdayi Hazretlerinin dergahına giderek gönlünü manen takviye eder, ileriki günlere hazırlanırdı. Bu ziyaretleri samimi bir dervişin edep ölçüleri içinde gerçekleştiren 4. Murat Han, bir gün yanına lalasını da almıştı. Dergahın kapısına varıp tokmağı hafifçe çaldıklarında, içeriden bir dervişin kimdir sualine lala, alışık olduğu üzere derhal, ''Yedi iklim padişahı Es-Sultan İbn-i Sultan Murat Han-ı Rabi Efendimiz teşrif eylediler. Hemen Şeyh Hazretlerine bildirile.'' deyiverdi. Derviş de ''Bu kapı saltanat kapısı değil.'' cevabını vererek kapıyı açmadı. Lalasının haline tebessüm eden 4. Murat Han, ''Lala, bu kapı kulluk ve gönül kapısıdır.'' dedi ve tokmağı tekrar tıklattı. İçeriden gelen aynı suale büyük bir edeple, ''Şeyh Hazretlerine Murat kulunuz geldi deyiniz.'' ifadesiyle mukabele etti. Bunun üzerine kapı açıldı ve içeri alındılar. O sıralar hayli yaşlanmış bulunan Hüdayi Hazretleri, her türlü liyakatle kemale erebilmesi için 4. Murat Han'a müstesna bir alaka göstermekteydi. İşte bu alaka ve muhtelif irşatların bir bereketidir ki, 4. Murat Han gün geçtikçe madden ve manen tekamül, tecrübe ve seviye kazandı. Büyük davaları omuzlayabilecek bir kıvama geldi, vakti gelince de yaptığı ciddi hamlelerle ordudaki ve ahali arasındaki disiplini sağlayarak daha o gün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan devleti büyük bir badireden kurtardı. İşte Hüdayi Hazretlerinin en büyük kerametleri cihan sultanlarını bu şekilde yönlendirebilmesi olmuştur. Bununla birlikte onun erbabının gönül hissiyatını besleyici birçok kerametleri de bulunmaktadır. Hüdayi Hazretlerinin pek meşhur olan kerametlerinden biri de gayet fırtınalı bir havada hiçbir kayıkçının denize açılamadığı bir zamanda kendi kayığına binerek birkaç müridiyle Üsküdar'dan salim bir şekilde karşıya geçmesidir. Allah Teala'nın izniyle kayığın takip ettiği yol adeta süt liman olmuş ve dört bir yanda şaha kalkmış dalgalar bu Allah dostunun kayığına hiçbir zarar vermemişti. Halen Üsküdar Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu denir. Bilen kayıkçılar şiddetli fırtınalarda bu yolu takip ederler. Bu durum Hüdayi Hazretlerinin günümüze kadar uzanan bariz bir kerametidir. Osmanlı Devleti'nin son günlerine kadar Boğaz'da deniz seferi yapan kaptanlar, yolcularını Üsküdar'dan geçerken Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sürruh dergahına, Beşiktaş önünden geçerken Yahya Efendi dergahına, Beykoz'dan geçerken de Hazreti Yuşa aleyhisselam tarafına doğru tevcih ederek Fatiha'ya davet ederlerdi. Bir zamanlar halkın İstanbul'da metfun olan büyük velilere karşı edebi işte böyleydi. Bir kimse Hüdayi Hazretlerinin kimya ilmine vakıf olduğunu duyarak Hazreti Pir'e geldi. "Efendim, sizin kimya ilmine vakıf olduğunuzu duydum. Ne buyurursunuz?" dedi. Hüdayi Hazretleri hiçbir şey söylemeden yanındaki asma dalından üç yaprak kopardı ve üzerlerine üfledi. Allah'ın izniyle yapraklar birer altın varak haline geldi. Hadiseyi şaşkın bir şekilde seyreden zavallı adam da aynı şeyi yaptıysa da buna muvaffak olamadı. Adamı manidar bir şekilde seyreden Hüdayi Hazretleri şöyle buyurdu. "Oğlum, bilesin ki kimya ilmini öğrenmek, nefsini kimya etmekten ibarettir." İstanbul'da çok şiddetli bir taun hastalığı zuhur etmişti. Her gün binlerce kişi bu hastalıktan ölüp gitmekteydi. Elinden bir şey gelmeyen ahali çaresiz bir halde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine koştu. Gözyaşıyla dua talep etti, o da şöyle buyurdu. "Bu türlü işlere karışmak bizim meşrebimize uygun değildir. Ancak madem ki hastalığın şiddeti dolayısıyla ısrar ediyorsunuz, öyleyse Karacaahmet kabristanına gidiniz. Orada bir servi ağacının altında bir hasıra sarılıp yatan ve Hasır Püş Dede denilen bir zat vardır. Ona başvurun. Eğer kabul etmeyecek olursa selamımızı söyleyin." Bunun üzerine halk doğruca denilen şahsa gitti. Fakat meczup meşrepli bu zat halkın meramını dinleyince büyük bir öfkeyle bağırıp çağırarak herkesi kovdu ve hasırına bürünerek yattı. Çekine çekine tekrar yanına geldiler ve bu defa Hazreti Pir'in selamını ilettiler. Selamı alır almaz ayağa fırlayan meczup Hasır Püş Dede hemen kendisinden istenen duaya başladı. Duadan sonra da "Bugün bir kimsenin daha cenazesi kaldırıldıktan sonra bu hastalıkta kalksın," dedi. Ardından Hüdayi Hazretlerinin başka bir emri olup olmadığını sordu ve tekrar hasırına büründü. Gerçekten o gün taundan bir kişi daha vefat ettikten sonra hastalık tamamıyla ortalıktan kalktı. Hüdayi Hazretlerinin ilmi hüviyeti sayesinde ulemadan birçok müridi vardı. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, oğlu Esad Efendi gibi zatlar onun irşat halkasına katılanlardandı. Tasavvuf, tefsir, fıkıh gibi muhtelif alanlarda 30'a yakın eser vermiştir. Kadılık ve müderrislik vazifelerini bırakmışsa da bu onun bir nevi vazife değişikliği sebebiyledir. Yoksa din-i mübin yolunda ne ilmi bir kenara bırakmak ne de irfana meyletmek doğru değildir. Zira ilimsiz bir irfan ve irfansız bir ilim serapa ziyandır. Bunun için tasavvufa girdikten sonra ilahi çün halas ettin müderrislik kazasından, visalin lütfedip kurtar bizi varlık azabından demekle birlikte bizzat şeyhin emri müvacehesinde vaizlik vazifesine devam etmiştir. Ayrıca kendisinden önceki büyük sufiler gibi tefsir ve hadis derslerini de sürdürmüştür. Çünkü o bunları değil nefsini terk etmişti. Hüdayi Hazretlerinin yapmış olduğu bu tefsir ve hadis derslerine iştirak edip de icazet alan bir hayli talebesi vardır. Halifelerinden Saçlı İbrahim Efendi ve Filibeli İsmail Efendi de bunlardandır. Bu meyanda İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle der. "Veliler arasında kalem ehli olanlar, peygamberler arasında Resul olanlar gibidir. Hazreti Hüdayi de yazmış olduğu eserleriyle bu rütbeyi haiz olarak Şeyh-i Üftade Hazretlerine bir ayna vazifesi görmüştür. İrşad ve manevi terbiyesini şiirleriyle de devam ettiren Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, bu sahada da gönülleri tenvir eden pek tesirli eserler vermiştir. Bugün dahi büyük bir gönül hazzı içinde söylenmekte olan pek çok bestelenmiş şiir vardır. Hüdayi Hazretleri bu şiirlerinden birinde gönülden masivanın çıkarılıp sırf Allah muhabbetinin yerleştirilmesi hususunu şöyle ifade eder. Neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmış nar, her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör yahu, Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Hüdayi Hazretleri şiirlerinde Yunus Emre Hazretlerinin takip ettiği yoldan giderek gönülleri maneviyatla yoğurur. Kulları bu dünyanın aldatıcılığı ve geçiciliği karşısında ikaz eder. Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı, alan dünya değil misin? Yürü hey bir vefa yürü, sensin hod bir köhnekârı, nice yüz bin erden geri, kalan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahu eğer bende, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kerre boşalu ben, dolan dünya değil misin? Bu şekilde dünyanın hakikatini insana hatırlatan Hüdayi Hazretleri, insanın sahip olduğu yüce makama, yani Halifetullah makamına olma sırrına dikkat çeker. Bu sırrı, insanın hak katından bu varlık alemine gelişi ve yine hakka dönüşü hakikati çerçevesinde şöyle anlatır. Ezelden aşk ile biz yâne geldik, hakikat şem'ine pervane geldik. Tenezzül eyleyip vahdet ilinden, bu kesret alemin seyrane geldik. Geçip ferman ile bunca avalim, gezerken alemi insane geldik. Fena buldu vücudu fani mutlak, bıraktık katreyi ummane geldik. Nemiz ola Hüdaya sana layık, hemen bir lütf ile ihsana geldik. Umarız erelim baki hayata, civarı Hazreti Rahman'e geldik. Geçip ahir bu kesret aleminden, Hüdayi Halveti Sultan'e geldik. Bütün Evliyaullah gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dâsitani muhabbetinde zirveleşen Aziz Mahmud Hüdayi Kuddisesi Ruh, gönlündeki Resulullah aşkını şöyle dile getirir. Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah, zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utîn içre, İmam-ül Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Hüdayi Hazretleri bir gün müritleriyle birlikte kayıkla boğazı geçerken şiddetli bir fırtına çıkmış, şu şiirle Cenab-ı Hakk'a iltica etmiştir. Allahümme ya Hadi, asan eyle yolumuz, sehil ubural vadi, tiz geçir tut elimiz. Ya Rab, fazlı cud ile, kemali şuhud ile, hakkani vücud ile, ıslah eyle halimiz. Görüldüğü gibi, hizmetini geniş bir sahaya yayıp, muvaffakiyetle sürdürmüş olan Hüdayi Hazretleri, yaşamış olduğu asra ve sonraki yıllara silinmez bir mühür vurmuş olarak, 1628 miladi tarihinde ardında sayısız muhip, müntesiple pek çok eser ve vakıf bırakarak bahtiyar bir şekilde rahmeti rahmana yürümüştür. Rahmetullahi aleyh. Onun yapmış olduğu hizmetler devletin ve milletin selameti açısından pek mühim bir ehemmiyeti haizdir. O, cihan padişahlarını dahi yönlendirebilmiş, böylece koca bir mülkün emin ellerde temadisini temin etmişti. O dönemlerde yavaş yavaş başlayan tekke medrese mücadelesi dolayısıyla sarayda ve ilim erbabı arasında bir hayli nüfuz ve tesiri azalan tasavvufi hayatı tekrar dirilterek cemiyete yeni bir zindelik kazandırmıştı. Onun manevi tasarrufu vefatından sonra da devam etmiştir. 1638'de Bağdat seferine çıkan 4. Murat'ın dirayetini bilen Safavi hükümdarı, onun Bağdat önlerine gelmesi halinde şehri mutlak surette kaybedeceğini bildiğinden, sultanı bir suikastla ortadan kaldırmanın daha yerinde olduğunu düşünerek, 3 hususi yetiştirilmiş casusu Osmanlı ordusuna göndermişti. Bunlar, bir gece 8 kadar nöbetçiyi aşarak sultanın yanına kadar girmeyi başardılar. Hemen hançerlerini çekip yatağın başına yaklaştılar. Uyumakta olan sultan o anda bir rüya görmeye başladı. Çok sevdiği rahmetli üstadı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kendisine misafir olmuştu. Birlikte oturuyorlardı ancak o esnada Hazreti Pir'in o vakte kadar kendisinden görülmemiş bir süratle birden ayağa kalkmasıyla haykırması bir oldu. ''Oğlum Murat, ayağa kalk!'' Zaten hocası daha ayağa kalkarken edeben ayağa kalkmaya davranan 4. Murat Han, gelen emirle daha bir hızla yerinden doğruldu. Rüyada gerçekleşen bu doğruluşla birlikte uyanarak, gerçekte de yatağından kalkıverdi ve başında bulunan eli hançerli 3 şahsı fark etti. Derhal üzerlerine yorganını fırlattı ve başı ucunda duran yaklaşık 300 kiloluk topuzunu kavradığı gibi üçünü de yere serdi. Böylece hocası Hüdayi Hazretlerinin yeni bir tasarrufuyla mutlak bir suikasten kurtulmuş oldu. Hazreti Pir'in vefatından sonra gerçekleşen bu tasarrufu günümüzde de halen caridir ve birçok yaşanmış misalleri vardır. İbret ve malumat bakımından bir misal daha zikredelim. Yıl 1975, öğle namazına yakın bir vakitte Hazreti Pir'in türbesi önüne nur yüzlü, buğday tenli ve tıknaz boylu bir genç gelmişti. O an tesadüfen Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin imamına rastladı ve ''Efendim, ben Aziz Mahmud Hüdayi'yi görmeye geldim. Kendisiyle nasıl görüşebilirim? Acaba şu an burada mıdır?'' diye sordu. Böyle bir sual karşısında şaşıran İmam Muharrem Efendi ''Oğlum, evet Aziz Mahmud Hüdayi burada.'' dedi. Hazreti Pir'in orada olduğunu duyan genç sevinçle ''Lütfen beni onunla görüştürünüz.'' dedi. Fakat buna bir mana veremeyen Muharrem Efendi, türbenin yanında olduklarından tekrar ''Oğlum, Aziz Mahmud Hüdayi burada.'' dedi. Genç de talebini tekrarladı. ''O zaman benimle görüştür, ben onunla görüşmek istiyorum.'' dedi. Muharrem Efendi hala gencin halinden bir şey anlamadığından meseleyi çözebilmek için ''Evladım, sen Aziz Mahmud Hüdayi'yi tanıyor ve biliyor musun?'' diye sordu. Yüzü gibi sinesi de saf olan delikanlı, lafın böyle uzayıp gitmesine ve muhatabının kendisini neden Mahmut Hüdayi ile görüştürmek istemediğine hayret ederek, ''Ben Aziz Mahmut Hüdayi'yi yakından tanıyorum. Beni buraya o davet etti. Biz onunla ziyaret hususunda sözleşmiştik. Benim geleceğimden haberi var.'' dedi. Sözün burasında Muharrem Efendi meselenin farklı bir vecihesi ve sırlı bir nüktesi mevcut olduğunu idrak etti ve merakla sordu. ''Evladım, nasıl sözleştiniz?'' Genç anlatmaya başladı. ''Efendim, ben 74 Kıbrıs harekatında paraşütle indirilen komando grubundandım. Biz ordumuzun denizden, Rumların da beş parmak dağlarından karşılıklı mücadelelerini sürdürdükleri bir hengamda paraşütle atladık. Ancak hava pek rüzgarlı olduğundan her birimiz bir tarafa savruluyorduk. Ben de düşman atlarına düştüm. Ağaçlık bir mevkide iki yandan gelen cehennemi bir ateş altında kaldım. Ne yapacağımı bilemez bir halde büyük bir şaşkınlık içindeyken karşıma uzun boylu, heybetli ve nur yüzlü ihtiyar bir baba çıktı. Bana tatlı ve mütebessim bir çehreyle baktı ve ''Oğlum, burası düşman hattıdır. Ne işin var burada? Niçin tek başına bu hatta girdin?'' dedi. Ben de ''Baba, ben gelmedim. Rüzgar buraya düşürdü.'' dedim. Nur yüzlü ihtiyar hafifçe başını salladı. ''Ben de harbe geldim. Sizden evvel gönderildim. Buraları çok iyi bilirim. Hangi birliktensin oğlum? Gel seni onların yanına götüreyim.'' dedi. Birlikte müthiş bir ateş çemberi altında yola koyulduk. O mübarek insan gayet sakin bir yolda yürüyormuşçasına rahattı. Her hali beni ayrı bir şaşkınlığa sevk ediyordu. Bana ismimi, nereli olduğumu vesaire birçok sualler sordu. Ben de istediği cevapları verdikten sonra iyice merak edip kendisini sordum. ''Baba, ya sen kimsin?'' O da ''Oğlum, bana Aziz Mahmut Hüdayi derler.'' dedi. Sonra ''Baba, sen bana çok büyük iyilikte bulundun. Şayet memlekete sağ salim dönersem, bir vefa borcu olarak seni ziyaret etmek isterim. Adresini verir misin?'' dedim. O güzel yüzlü mübarek insan adres olarak sadece ''Oğlum, Üsküdar'a gelip kime sorsan beni sana gösterirler.'' dedi. Bu arada birliğime gelmiştik. Minnet, muhabbet ve hürmetle bu güzel insanın elini öptüm. Kendisiyle vedalaştım, sonra da kumandanımın yanına gittim. Beni bir anda karşısında gören kumandanım pek şaşırdı. Benim o ateş çemberinden nasıl olup da kurtularak birliğime ulaştığıma hayretle haykırdı. ''Buraya nasıl gelebildin?'' Ben de ''Beni yaşlı güzel bir baba getirdi.'' dedim. Harp bittikten sonra memleketime döndüm, ancak Aziz Mahmut Hüdayi'nin bana yapmış olduğu iyilik hiçbir vakit aklımdan çıkmadığı için bir vefa borcu olarak nihayet ziyaretine niyetlenip Üsküdar'a geldim. Sorduğum kimseler o mübarek bir zattır diyerek burayı tarif ettiler. Bu arada sükut edip derin bir nefes alan genç, Muharrem Efendi'ye önceki talebini tekrarladı. ''Efendim, işte Aziz Mahmut Hüdayi ile böyle tanıştık. Artık himmet edin de beni kendisiyle görüştürün.'' dedi. Böylece meseleyi bütün yönleriyle öğrenen Muharrem Efendi, şahit olduğu bu manevi manzara karşısında pek duygulandı. Yalvarırcasına gözlerinin içine bakan delikanlıya bir müddet hiçbir şey diyemedi. Sonra da kendini toparlayıp içli bir sesle adeta kekeleyerek hulasaten ''Evladım, Aziz Mahmut Hüdayi hayatta olan bir kimse değil. 1541-1628 yılları arasında yaşamış bulunan büyük bir Allah dostudur. Herhalde seni buraya Fatiha okuman için çağırmış olmalıdır. İşte türbesi.'' diyebildi. Bu cevabı duyan vefakar ve imanlı genç daha o an öğrendiği hakikat üzerine son derece müteessir oldu. Kendisini görmek niyet ve hasretiyle geldiği ve hayatını borçlu olduğu büyük velinin sadece türbesiyle karşılaşmıştı. Harp sahasının o müthiş hengamında yaşadığı manevi tasarrufun daha yeni yeni farkına vardı ve bir çağlayan halinde hıçkırmaya başladı. Ellerini yüzüne kapadı, uzun bir müddet içli içli ağladı. Hüdayi mihrabının imamı da ağlıyordu. Bu hadise Allah'ın veli kullarına bahşettiği manevi tasarrufu ne güzel sergiler. Bu tasarruf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zamanımıza kadar gelen Evliyaullah'ın manevi yardımlarından sadece bir misaldir. Şunu unutmamak lazımdır ki, fail-i mutlak yalnız Cenab-ı Allah'tır. onun kullara bu nevi yardımları da gerek melekler vasıtasıyla gerek Allah'ın veli kulları vasıtasıyla günümüze kadar var ola gelmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Sultan 1. Ahmet Han'ın talebi üzerine yaptığı şu duası ne kadar manalı ve güzeldir. Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. Bütün ulema ve evliya duanın kabul olduğunu, bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin vefat günlerine yakın öleceklerini haber verdiklerini bildirmiştir. Zamanında ve daha sonraki yıllarda tesir ve nüfuzu devam eden Hüdayi Hazretleri hakkında son derece tazimli ve hürmetkar ifadeler kullanılmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir. Zamanın kutbu, aziz, zamanın müfredi, hakikat sırlarının hazinesine vasıl, mücahede mihrabının mumu, tarikat-ı Muhammediye sırlarını şerh eden, hakikat-ı Ahmediye nurlarının indiği gönül, sultanı sabiti kademi, makamı hilafet ve velayet. Ya Rabbi, kurmuş olduğu vakfı, vermiş olduğu eserleri ve manevi tasarrufuyla asırlardır gönülleri feyiz yâb eyleyen Hüdayi Hazretlerinin himmetinden bizleri de nasipdar eyle. Amin. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo frekanslarında kendi Gök Kubbemiz programında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini, muhterem büyüğümüzü yad etme gayreti gösterdik. Bu program esnasında yad etmeye çalışırken muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Hazretlerini anlattığı kıymetli makalesini sizlere nakletmek suretiyle bir yad gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle siz kıymetli dinleyenlerimizin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dualarına nail olmanızı, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine Resul-i Ekrem Efendimizin şefaatçi olmasını canı gönülden niyaz ediyor. Bu programın Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri için bir Fatiha ve dua vesilesi olmasını temenni ediyorum. Ben Deniz İbrahim Selman, haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla hepiniz Allah'a emanet olun, hoşça kalın.